Türk tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağaoğlu. Her hafta olduğu gibi bu haftada yine Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Ayağınıza sağlık hocam, merhabalar, sağ olun. Güray hocam, bu hafta 4. Murat dönemine geçeceğiz. Osmanlı tarihindeyiz değerli dinleyicilerimiz. Osmanlı tarihinin izindeyiz biliyorsunuz ama öncesinde tarih dünyamızda, bilim dünyamızda gelişmeler var. Ve kitap armağanımız var. Bütün bunlar için sorularınız, yorumlarınız için 463-3419, 463-3421 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz tttürktarihi@trt.net.tr. Güray Hocam, önce bu hafta şanslı dinleyicimize hangi kitabı armağan edeceğiz? Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan, TRT ile Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla işbirliği halinde verdiğimiz ve yine ben söylüyorum hocam, çok güzel bir kapak bu. Ciltli.
Evet, bu kitabımızda yine çok önemli bir araştırma. Osmanlı Devlet Toplum İlişkisi'nde Şikayet Mekanizması ve İşleyiş Biçimi, Doçent Doktor Murat Tuğluca tarafından kaleme alınan ve Türk Tarih Kurumu yayınlarından çıkmış olan bu eser gerçekten de güzel bir araştırma ürünü ve gerçekten baskısı da çok güzel,
mükemmel
okumaya evet. Uygun, gözü yormayacak ve tasarımı da çok özel bir tasarım. Ödüllü bir bilim eseri, onu da belirtmemizde yarar var. Türk Tarih Kurumu'nun bu tarzda ödül alan onlarca eseri var. Bunlardan birisi de elimizdeki Şikayet Mekanizması ile ilgili bir eserdir. Osmanlı Devleti'nde devlet toplum ilişkisinde şikayet ve adalet mekanizmasını kullanıyor.
Hocam kısaca bahsedin, nasıl bir mekanizma?
Yani toplumun içerisinde yer alan sorunların, insanların birbirleriyle ve devletle, devlet makamları veya devleti temsil eden insanlarla, ricalle, memurlarla maddi manevi münasebetlerindeki tutum ve adalet arayışına dair mekanizmayı araştırıyor. Yani kadıdan kaz askere kadar, Şeyhülislam ve padişaha kadar şikayet mekanizmasının silsilesini, hiyerarşisini ve bunun sorumlularını, taraflarını, reaya ve devlet ricali nazarında bu işleyişin nasıl bir hukuka dayandığını ortaya koyuyor. Osmanlı Devleti'nde kanunnameler ve örfi şer'i hukuk uygulamaları burada değerlendirmeler içerisinde yer alıyor. Şikayet mekanizmasının ne kadar düzenli işlediği veya ne zaman bozulduğuna dair de örnekler veriliyor. Böylece evet, güzel bir arzuhalname de diyebiliriz aslında bir şekliyle.
Konu ilginç hocam. Murat Tuğluca hocamız hangi üniversitede akademik kariyerine devam ediyor hocam? Öğrenci yetiştiriyor.
Kırşehir Ahya Evran Üniversitesi'nde kendisi Osmanlı
İlginç bir konu çalışmış. Evet,
tarihçisi. Hocam. Evet, kendisini de ayrıca tebrik ediyoruz. Türk Tarih Kurumu yayınlarından bu eser, bugünkü ilk arayan talihli dinleyicimize gerçekten güzel bir hediye armağan olacak.
Güray Hocam, Çanakkale Zaferimiz yaklaşıyor. Onun öncesinde kurumumuzun Türk tarih dünyasına ilişkin gelişmeler dinleyicilerimize verebileceğimiz haberlerimiz var mı hocam?
Evet, Çanakkale Savaşları'nın yıl dönümü dolayısıyla
konferanslarınız
bu
olacak
yılda
hocam, evet.
Yine Türkiye çapında pek çok etkinlikler bütün kurumlarımız aracılığıyla, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı ve bilim kurumlarımız, üniversitelerimiz anma etkinliklerini düzenliyorlar. Türk Tarih Kurumu olarak biz de bu yıl itibariyle çeşitli yerlerde Çanakkale konferanslarını bilim kurulu üyelerimiz ve bizler katılarak destekliyoruz. Bu yıl muhtemelen benim programım 18 Mart'tan sonraki günlerde Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde olması planlanıyor. Ondan hemen aynı tarihlerde, ondan sonraki günlerde de İzmir'de Çakabe etkinliğimiz var. 16 Mart'ta kitap günleri açılışımız var. İzmir'de tren garı istasyon yerleşkesinde düzenlenecek. Bu etkinliğe de bütün dinleyicilerimizi davet ediyoruz, vatandaşlarımızı bekliyoruz. Kitap Fuarı Çakabey günleri 3. defa anılıyor. Çakabey'in İzmir'i fethinin, 1081 yılındaki fethinin 938. anma yıl dönümü etkinlikleri 25 Mart gününde de kutlamalar var. Fetih kutlamaları var. Ve o güne kadar da her gün onlarca panel ve söyleşiyle, bilimsel ve sanatsal etkinliklerle zengin bir faaliyet İzmir'de planlandı ve yapılacak. Bütün dinleyicilerimizi, başta İzmir'deki yakındaki olanları ve yine katılabilecek olanları da şimdiden duyurarak, ilan ederek davet ediyoruz. Hocam, bunun dışında evet. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif'i ve İstiklal Marşı'nın kabulünü anma günü, 12 Mart günü. Dolayısıyla gelecek hafta Türk Tarih Kurumu'nun salonunda bir anma etkinliği düzenlenecek, 12 Mart Salı günü. Bunu da hemen dinleyicilerimize ilan etmiş olalım. Yine pazartesi günü, 11 Mart günü Süleyman Şah'ı anma programı var. Bildiğimiz gibi Suriye'de Caber Kalesi'nde kabri bulunmaktayken, günümüzde de Türkiye sınırlarının hemen sınır içindeki Ceylanpınar kazasına bağlı bir yere taşınmış olan Süleyman Şah'ı ve arkadaşlarını, şehitlerini anma çerçevesinde bir bilimsel belgesel gösterimi hazırlanmıştı. Bu belgeselin gösterimi de yine buradan duyuralım. Pazartesi günü akşam 19.30'da Kültür Bakanlığı Devlet Tiyatroları ve Sanatları Gösteri Merkezi'nde Çay Yolu'ndaki tiyatro salonunun, konferans salonunun sahnesinde gerçekleşecek.
Ankara'da evet.
Bütün
hocam.
Dinleyicilerimizi de oraya davet ediyoruz. Güzel İzleyebilirler. Hocam. Salonumuz geniş.
O güzel de bir salon.
Belgesel orası. Gösterimimiz olacak. Kayıbeyinoğlu Süleyman evet. Şah Gündüz Alp Bir Kuruluş Hikayesi. Türkiye Selçuklu Devleti'nin değil, Osmanlı Devleti'nin kuruluş hikayesini bahsediyor bu. Yani iki tane Süleyman Şah var. Buradaki Süleyman Şah, Ertuğrul Gazi'nin babası olan Süleyman Şah.
Bizim hocam anlattığımız. Yeri gelmişken Refik Profesör Doktor Refik Turan hocamız bu mikrofonlarda açıklık getirdi ama o zamanlar bizi dinlemeyen dinleyicilerimiz o da bilir. Bir kafa karışıklığı var. İki tane Süleyman. Hocam bu konuyu açar mısınız?
Şimdi Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluşunda Oğuzların Kınık boyundan, Yabgulu soyundan Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Arslan Yabgu'nun torunudur. Anadolu Fatihidir. 1071'deki Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'nun fethiyle görevlendirilen beyler arasındadır. O Süleyman Şah yine Suriye bölgesindeki bir savaşta şehit düşmüştür. Ancak Osmanlı Süleyman Şah Kayı boyundan Ertuğrul Gazi'nin babası Süleyman Şah Gündüz Alp isminde bilinen ve bugün itibariyle de kabri bilinen Süleyman Şah'tır. Osmanlı Devleti de kendi döneminde anma etkinliklerini bu Süleyman Şah için yapmıştır. Osmanlı Devleti'nin atası olan Süleyman Şah, diğer beyliklerde de var aslında Süleyman Şahlar. Beylikler döneminde Türkiye Selçuklulardan kalan bu isim bir anane olarak, bir gelenek olarak ailede her bir çocuktan birisine, erkek çocuklardan Süleyman veya Süleyman Şah lakabı verilirdi. İşte Osmanlı ailesinde de Kayı boyunda da Süleyman isminde bir çocuk görüyoruz. Ve bu da Kayı boyundan Kayı Bey oğlu Süleyman Şah, Kayı Alp oğlu Süleyman Şah diye geçiyor kaynaklarda. Ve Gündüz Alp diğer ismi de. Bu şekilde onu almış olacağız. Bilimsel ve belgelere dayalı ifadelerle oluşturulmuş, canlandırılmış bir belgesel.
Yani. Evet. Değerli dinleyicilerimiz, hem sorularınız, yorumlarınız için hem de Osmanlı Devlet-Toplum İlişkisinde Şikayet Mekanizması ve İşleyiş Biçimi adlı kitap armağanımız için telefon numaralarımız 463 3419 463 3421. Ve değerli dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize başlıyoruz. Hocam, yavaş yavaş Osmanlı'nın izinde çalkantılı dönemlere geliyoruz. Burada çok dikkat çeken bir sultan var. 4. Murat.
Bugünkü programımızda daha çok üzerinde konuşacağımız Sultan 4. Murat Han. 1612 yılında doğmuş, 1640 yılında vefat etmiştir. 27 yıl yaşamıştır toplam yaşı bu. Ancak bu 27 yılın yaklaşık 16 yılı, hatta daha fazlasında padişahlık makamında görev yapmıştır. Osmanlı Devleti'nin hükümdarları içerisinde 17. Osmanlı padişahı, İslam devletleri içerisinde 96. İslam halifesi olarak tarihe geçmiştir. 4. Murad'ı genel hatlarıyla şöyle bir değerlendirdikten sonra konuyu bazı örneklerle dinleyicilerimize kalıcı bir bilgi olarak aktarmaya çalışalım. Osmanlı padişahları içerisinde bu dönemde 17. yüzyılda kendine has tavırlarıyla yaşadığı döneme damgasını vuran bir kişidir. Gerek Osmanlı tarihinin genelinde, gerekse padişahlar içerisindeki tutum ve davranışlarıyla yaptığı reformlarla istisnai bir yer tutar 4. Murat. Genç bir padişahtır, cengaverdir, iri yapılıdır, fiziği ile nam salmıştır. Ama padişahlığın o zamana kadar alışkanlık halinde kabul gören bazı uygulamalarını da değiştirmiş bir padişahtır. Örneğin ordunun başında sefere çıkmıştır. Bu çok önemlidir. Tıpkı Genç Osman gibi heyecanlıdır ve o da ordu başında sefere katılma geleneğini yeniden başlatmak istemişti. 4. Murat, Genç Osman'ın yerine aslında tahta geçirilmiştir diyebiliriz. 1. Mustafa geçici bir süre tahta geçirilmiş olmakla birlikte onun idarecilik veya akli dengesi, davranışlarındaki bozukluklar nedeniyle devlet ricali yeniden bir taht değişikliğini gerekli görmüş. Ekber ve Erşed sistemi gereğince
hanedanın, nedir hocam sistem?
Daha önce de ifade ettiğimiz gibi hanedanın en yaşlı, birinci dereceden verasete hak sahibi olan üyesi tahta geçirilecektir. Bu uygulama Sultan 1. Ahmet tarafından 1606 yılından itibaren bilfiil başlatılmıştır. 1603 yılında tahta geçen 1. Ahmet bu uygulamayı zaman içerisinde değiştirecek bir ferman yayınlamıştı. İşte bu ferman ya da kanunname ile birlikte kendisinden sonra tahta geçecek kişiyi de ekber ve erşed sistemi gereğince belirlemiş oluyordu. Kendisinden sonra tahta geçecek kişi kardeşi 1. Mustafa olmuştur. 1. Mustafa'nın tahta geçmesi aslında pek beklenmiyordu. Normalde tabii şartlarda ekber ve erşed sisteminin uygulanabileceğini de pek ummuyordu devlet insanları. Çünkü şimdiye kadar hep çocuklar içerisinden de aday gösterilen veliaht veya birinci melik ya da şehzade gösterilen kişi tahta geçmesi bekleniyordu. Bu gerçekleşmedi ve ekber ve erşed sistemi gereğince kardeş, yaşlı olan amca tahta geçti. Çocuklar beklemek zorunda kaldılar. Ancak 1. Mustafa'nın gerek akli dengesi, gerekse idaredeki başarısızlıkları, devlet yönetiminde yaşanan boşluk kabul görmeyecek sonuçlar doğuracaktı. Bunun neticesinde çocuklardan yaşça daha büyük olan Osman tahta geçirilmek üzere 1. Mustafa hal edildi ve hapse, gözetim kulesine konuldu. Genç Osman tabii ki kafes sistemi usulünce yetişen ve tahta geçen ilk Osmanlı padişah olmuştur. Kafes sistemi nedir? Kafes sistemi daha önceden şehzadeler sancağa bir idareci, vali olarak görevlendirilirlerdi. Yani sancak beyi diyoruz o zamanki tabirle. Ve idari sorumluluklarını kendi eyaletlerinde, sancaklarında yerine getirirler. Devlet yönetimiyle ilgili bir takım uygulamalı tecrübelerden, eğitimlerden geçerek hükümdarlığa, idareye namzet olurlardı. İşte 2. Osman bu tecrübelerden mahrum birisi olarak aslında tahta geçen ilk kafes uygulaması ile gelmiş olan bir şehzadedir. Kafeste sınırlı eğitimler verilebilirdi veya devlet idaresiyle ilgili gerçekten uygulama imkanı yoktu. Bu bakımdan Biz gerek 2. Osman için, gerekse ondan sonra tahta geçen 4. Murat için, yani 1. Mustafa'nın 2. defa tahta geçmesinden sonra 4. Murat 11 yaşındayken tahta geçirilmiştir ki 11 yaşına kadar o kafeste sancak veya şehzadelik eğitimi ile ilgili bir şeyden, eğitimden mahrum kalmıştır. Ve 4. Murad'ın tahta geçmesi gerçekten de kafes uygulamasının ikinci bir örneği olarak karşımıza çıkar. Tahta geçtikten sonra pek çok eğitim işini kendisi almak zorunda kalmıştır. Yani tahta geçme olayı, merasimi cülus dediğimiz olay gerçekleşiyor. Ondan sonra eğitilmeye başlıyor padişah ve bu yıllar alıyor. Birkaç yıl içerisinde çok iyi yetiştiği ve şiir yazabilecek derecede edebiyat becerisine kavuştuğu, çok zeki olduğu bildiriliyor tarihler tarafından. Gerçekten de çok yetenekli, becerikli bir padişah olduğunu anlıyoruz. İşte bu dönemde hükümdarlığın boşluğunu, hanedanın boşluğunu, yönetim boşluğunu Valide Sultan, yani annesi Kösem Sultan devralmıştır. Mahpeyker Sultan, Valide Sultan ismiyle de bilinmektedir. Mahpeyker Valide Sultan veya diğer lakabıyla Kösem Sultan Türk tarihinde kadın sultanlar içerisinde anılabilecek isimlerden birisi yer etmiştir. Gerçekten de çok iyi bir sosyal reform yapmıştır Osmanlı Devleti'nde. Köprülüler dönemine kadar Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılına damgasını vurmuş bir devlet sultanıdır diyebiliriz. Yani hatun sultan kişiliği olarak tarihimizde nam salmıştır. Genç Osman'ın da annesiydi. Yine aynı şekilde 4. Murat'ın da annesi olarak, Deli İbrahim'in de annesi olarak, daha sonraki hükümdarların da köprülülerin de tahta geçmesinde, devleti yönetmesinde, vezir-i azamların da gelişinde gidişinde etkili bir sima olarak dikkatimizi çeker. Evet, pek hocam. Çok hayrıyla, iyiliğiyle de anmaktayız Kösem Sultan'ı. 4. Murat işte bu ilk döneminde, yaşının küçük olduğu dönemde çok ülkeyi kısmen Valide Sultan, naibi saltanat olarak, naibi saltanat tabirini burada kullanabiliriz. Gerçekten de resmi bir naibi saltanat gibi padişahlık mührünü eline alıp damgayı, mührü vuran bir hanım sultan olarak yönetmiştir diyebiliriz. Valide Sultan
tarihsel
olarak.
Bir şahsiyet hocam.
Böylece biz ilk 10 yılını hükümdarlığının Valide Sultan'a terk ettiğini söyleyebiliriz. Evet. Bu aslında onun tamamen padişahlıktan feragat ettiği anlamına gelmez. Ancak yönetimi deruhte edebileceği mekanizmaları kontrol edebilecek bir idari kabiliyete ve eğitime sahip olmamasından kaynaklanan bir boşluk vardır. İstese de bunu yapacak durumda değildi 4. Murat. Zaten farkında değildi idarenin ne demek olduğunu, devlet idaresinin nasıl yapılabileceğini ancak 10 yıllık bir zamandan sonra kavrayıp hükmü eline alabilmiştir.
Ve de tam anlamıyla
hocam. Ve tam anlamıyla eline almıştır. Yani Kösem Sultan'ı da artık bir şekilde kenara çekilmesi yönünde ikna ederek deruhte etmiş ve bütün yönetimi kendi eline almıştır 4. Murat Han.
Evet hocam, neredeyse 4. Murat hanedanı da sonlandıracak kadar sert bir sultandı. Cennet mekan. Değerli dinleyicilerimiz, devam edeceğiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Türk tarihinizindeyiz. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize. Hocam, o Kösem Sultan'ın naibeliği döneminde 4. Murat'ta galiba devletin ne olduğunu, nasıl yönetilmesi gerektiğini çok iyi kavramış olsa gerek ki önceki programlarımızda vurguladınız. Tımarlı Sipahi ile Yeniçeri arasındaki sorunlar, devlet yönetimindeki çeşitli sorunlar, gruplar galiba hepsinin aklından gelmiş hocam.
Tabii devletin başına geçtiği sırada 4. Murat'ın şöyle genel anlamda problemlerden de bahsetmemizde yarar var. Karşılaşmış olduğu meseleler çok büyüktür. ve özellikle şu şahsiyetindeki yaşanmışlık psikolojisini tahlil etmemizde de yarar var diye düşünüyorum. 4. Murat, ağabeyi Genç Osman'ın katledilişine şahit olmuştur. Yani Yeniçerilerin Yedikule zindanlarına Genç Osman'ı tutuklayıp götürmesi ve orada geçen de ifade ettiğimiz gibi geleneklere de aykırı bir biçimde yargılamadan infaz etmeleri, ardından Genç Osman'ın yanı sıra 1. Mustafa'nın hali ve tabii ki sıra kendisinde de olabilir, bir hatayı kaldırabilecek durumda değildir devlet yönetimi. Ondan dolayı Valide Sultan'ın ve kendisini devletin başına getiren vezirlerin himayesinde onlara ses çıkarmadan bir süre geçirmek zorunda kalmıştır. Eğitimini tamamlamıştır bu sırada da. Tabii Kösem Sultan ve Kemankeş Ali Paşa ile birlikte Şeyhülislam Yahya Efendi bu dönemde çok etkili ulema ve askeri sınıf üzerinde. Bunlar da Kösem Sultan'a bağlı olarak hareket ediyorlar. Bir sınıf olarak düşündüğümüzde aslında 4. Murat'ı tahta taşıyan kişiler bunlar. Ancak 4. Murat 1632 yılına gelindiğinde, yani tahta geçmesinin hemen 10. yılı dolayısıyla, artık bunları da tasfiye ederek bir şekilde bütün Yeniçeri Ocağı'nı da kendisine bağlayacak bir reform yapmış. Önce askeri ocağı, vezirleri, sadrazamı ve daha sonra da annesini bir şekilde kendisine bağlı olarak hareket etmeye mecbur bırakmıştır. Böylece biz bu 10 dönemi şöyle 10 yılı şöyle değerlendirebiliriz. 10 yıllık dönemde neler oldu? Kösem Sultan'ın etkili olduğu vezirlerin elinde geçen bu 10 yıllık dönemde Osmanlı Devleti doğuda ve batıda sınırlarının önemli limanlarını, şehirlerini kaybetmeye başlamıştır. Anadolu'da isyanlar gittikçe artmış, başıbozukluk has safhaya ulaşmıştır. Tımarlı sipahi olayları, celali isyanları artmış. Bağdat gibi çok önemli bir şehir, yine Tebriz'e kadar olan bütün İran'ın o Azerbaycan, Güney Azerbaycan bölgesi de Osmanlı sınırlarından çıkmış, Bağdat düşmüştür. Yine Balkanlarda da isyanlar baş göstermiş, Osmanlı ülkesine Balkanlarda da karşı saldırılar, isyan hazırlıkları artmış ve böylece biz Genç Osman'ın Hotin zaferinden sonra gerçekleştirmeyi düşündüğü Yeniçerilerin savaştaki isteksizliklerine dair durumu da çok yakından gözlemlenmiştir. Her ne kadar Vezir-i Azam seferlere çıkmış olsa da başarısız olmuş. Gerek İran seferlerinde gerekse Balkanlardaki seferlerde Kösem Sultan döneminde askeri başarısızlıkların arttığını görüyoruz. Kaybedilen kaleler ve şehirlerin arttığını görüyoruz. Bütün bunları gözlemleyen 4. Murat, dizginleri almanın ne gibi zorluklarla karşılaşarak gerçekleşeceğini görüyordu. 2. Osman'ın yapmaya çalıştığı reformu da biliyordu. 2. Osman, yani Genç Osman ne yapmaya çalışmıştı? Geçen programımızda da ifade ettim. Timarlı sipahilerle Yeniçeriler arasındaki mücadelenin devlete bir zaaf ortaya çıkardığını, dizginleri kendisinin alması gerektiğini, bunun için de yeni bir askeri ocak kurması gerektiğinin farkındaydı. Saraydan ve başkentten dışarı çıkarak kendisine ayrı bir üs oluşturup oradan Yeniçeri Ocağı'nı yeniden yapılandırmak üzere hareket edecekti. Bunun için hacca gitme bahanesiyle Anadolu'ya doğru yönelmiş ve aslında tam da bu sırada engellenmiştir başkentten çıkması ve ardından idamına, öldürülmesine giden süreç başlamıştır.
Katledildi, evet hocam.
Genç Osman'ın gerçekten bu yenilik düşüncesi 4. Murat tarafından biliniyordu. 4. Murat mutlaka bu işi çözmek zorunda olduğunu farkındaydı. Nitekim bu emarelerden birisi olarak o bir Yeniçeri töreni sırasında kendisini yaşıyla alay eden bir Yeniçeri ağasını hemen o meydanda kendi kılıcıyla infaz etmek suretiyle ve onun adamlarını da tespit ettirmek suretiyle devlet otoritesini artık eline aldığını Hodri Meydan göstermişti. Ve artık kızgınlığını da ortaya koymuştu. Bunun neticesinde biz Vezir-i Azam'ın değiştiğini görüyoruz. Ve Yeniçeri Ocağı'nın içerisinde de çok önemli atamalar görülüyor. Şeyhülislam da değiştiriliyor. Şeyhülislam kendisini yapmış olduğu bir uygulamaya itiraz ettiği için Kıbrıs'a sürgüne gönderilmiştir. Ve yerine başka bir Şeyhülislam atanmıştır.
Tabii hocam burada siyasi gelişmelerden ziyade bir konuya da belki açıklık getirmek gerekebilir. Sultan 4. Murat Han'ın yasakları hep bir magazin konusu edinmiştir. İçki ve tütün yasağı, gece sokağa çıkma yasağı, bütün bunların altında aslında Yeniçerilerin İstanbul'un çeşitli yerlerinde örgütlenme ve devleti ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetlerine engel olmak gayesi var. Fakat bu nedense popüler tarihçiler tarafından çok vurgulandı.
Tabii şimdi...
Yani keyfe keder yapılmış
burada değil. Burada asıl evet, başı bozukluk dediğimiz hadiselerin, eşkıyalığın artmış olması 4. Murat'ın temel rahatsızlık meselesidir.
Ve
4. Murat'ı başta da ifade ettiğimiz gibi diğer padişahlardan ayıran, Osmanlı'da sonraki ve önceki hükümdarlardan ayıran bazı özellikler var. Yaşadığı dönem çok buhranlı ve sorunların gerçekten askeri ve sosyal anlamda artık zirveye çıktığı bir dönem. Koçu Bey Risalesi'nde zaten bunu çok güzel anlatıyor. Geçen de ifade ettiğimiz gibi 4. Murat kendisine yakın olan bazı katiplerden, defterdarlardan, ulema sınıfından kişilerden raporlar alıyordu. İşte bunlardan birisi Koçu Bey'in hazırlamış olduğu rapordur. O da belirtiyor Yeniçeri Ocağı'nın ya da diğer ismiyle Bektaşi Ocağı'nın bozulduğundan, toprak sisteminin bozulduğundan, timarlı sipahilerin ve timar arazilerinin, timar sisteminin bozulmasından bahsediyor. İşte bunların düzenlenmesi ve yeniden adaletin sağlanması için neler yapılması gerektiğine dair de öneriler var bu eserde. 4. Murat tam anlamıyla onu uygulamak istiyor. Bunun için Yeniçerilerin ocağa dönmesi lazım, kışlaya dönmesi lazım. Kışla dışındaki işlerle uğraşmamaları gerekiyor. Mesela kahvehaneler. Bu dönemde İstanbul'da çok sayıda kahvehane ve bu tarz Yeniçerilerin tütün kullandıkları yerler çoğalmıştır. Ve sokak olaylarına, esnafın, halkın dolaştığı yerlere karışır hale gelmiştir. 4. Murat, geceleyin ve gündüzleyin herkesin görevinin başında olmasını isteyen bir devlet düzeni getirmek istiyor. Toplum ve devlet düzeni yeniden kurmak istiyordu. Buna dair kanunnameler çıkarmıştır. Neticede çok sert uygulamaları takip etmiştir. Gece ve gündüz kendisi kılık kıyafet değiştirerek, tebdil-i mekan ederek ve tebdil-i kıyafet ederek, yani kıyafetlerini de kendini de kimliğini de gizleyerek denetlemelere çıkmıştır. Bundan dolayı biz diğer hükümdarlardan farklı olarak 4. Murat'a dair çok sayıda efsane ve menkıbe tarzı şeyler görürüz.
Yakıştırmalar.
Yani birdenbire 4. Murat'ın ortaya çıktığını, olaya müdahale ettiğini, düzelttiğini, cezasını verdiğini vesaire görürüz. Tabii bu sırada bazen fazla adaletin nasıl diyelim keskin kılıcının fazlaca kullanılması gibi şeyler söz konusu olmuş olabilir.
Fakat dönemin şartlarını az önce söylediniz hocam.
Ve ciddi tehdit. 4. Evet. Murad'ın kendisine karşı oluşabilecek çeşitli Yeniçeri taşkınlıklarını da önlemek için başka bir çaresi kalmamıştır. Yeniçerileri kışlaya girmeleri konusunda zorlamıştır ve bunda da başarılı olduğunu görüyoruz. Başta şehzadeler olmak üzere, kendi çocukları olmak üzere herkesi denetlemiştir. Özellikle tütün ve kahve kullanımı, bunların takibi, özellikle dışarıdaki kahvehanelerdeki toplantılar gibi konularda Yeniçeri tımarlı sipahi münasebetlerini sokakta organize eden kişilerin takibi noktasından bakıyor. Bir güvenlik sorununa dönüşmüştür konu. Bundan dolayı. Yoksa bugünkü anlamda değerlendirirsek bunu yanlış anlaşılır.
Anakronizme
o zaman kahvehaneler Yeniçerilerin toplanma merkeziydi. Mesele buydu. İsyancıların toplanma merkeziydi. Dolayısıyla o zamanın eşkıyalık faaliyeti veya terör faaliyetinin merkeziydi. Bu şartlarda kahvehanenin kapatılmasını kendisi uygun gördü. Yoksa kahve içmenin değil, mesele başkadır. Onu da hemen belirtmemizde yarar var. Sosyal bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Onun yani kişiliğine hocam, dair dönemin tarihçilerinin şahitliği çok önemli. 4. Murat matematik ve fizik kafasına sahip bir insan. Yani tarih kafasında değil sadece. Devlet adamı kişiliğiyle değil. Aynı zamanda matematik, fizik ve eğitim yönüyle de devlette bir şeyler yapma isteğinde olan bir kişilik. Bunun için özel tesisler de kurdurmuştur. İlk defa Osmanlı Devleti'nde teknik olarak bazı uygulamaların denendiğini, yapılmaya çalışıldığını o zamanın tarih kaynaklarından öğrenebiliyoruz. Mesela Hezarfen Ahmet Çelebi'nin uçma denemeleri, Lagari Hasan Çelebi'nin yine bu dönemde yapıldığını biliyoruz. Evliya Çelebi'nin yaşadığı dönemdir bildiğiniz gibi. İşte mutasavvuf erenlerden olan Aziz Mahmut Hüdayi bu dönemde yaşamıştır ki o kılıç kuşanma törenini yapan odur. Onu da belirtmemizde yarar var. 4. Murad'ın döneminin tarihçilerinden Tarih-i Gılmani yazarı şöyle bir ifadede bulunuyor. 4. Murat Han'la ilgili. Düşmanın kökünü kesti, eşkıyadan intikamını aldı, devleti eşkıya güruhunun elinden kurtardı. Şimdi bu ifade Tarih-i Gılmani'de şahitlik yapılarak olaylara müdahale eden 4. Murat'ın aslında devleti ne kadar güçlü hale getirdiğini, toplum düzenini sağladığını gösteriyor. Revan, yani bugünkü ismiyle Erivan ve Bağdat'ı alıp bütün bu elden giden toprakları yeniden Osmanlı'ya kazandırdı diyor. Sağ kalaydı eğer bütün İran'ı, Turan'ı ve hatta Cihan'da 17 yıl saltanat sürdükten sonra sonunda Allah'ın emriyle onun devri son bulmasaydı diyor, bütün cihanı alabilecek güce sahip birisiydi diyor.
Hocam burada
yani bu şimdi... 17 yıl, tabii 10 yılını saymaz isek, ilk 10 yılında Valide Sultan var çünkü evet. Ve toprakların kaybı söz konusu. Esasen 8 yıldır.
Hocam, bunu da hemen belirtmemizde yarar burada var. Burada Bağdat seferine gireceğiz önümüzdeki hafta ama Bağdat'ı fethettikten sonra Sultan 4. Murat Han şu söylediği sözde galiba kişiliğine ilişkin önemli. Bağdat'ı fethetmek Bağdat'tan daha güzel demiş hocam.
4. Murad'ın duraklama dönemi padişahlarından olmakla birlikte bir lakabı vardır. Fatih. Yani Fatih 4. Murat lakabını tarihçiler kendi döneminde ona vermişlerdir. Gerçekten de o Bağdat'ı, Tebriz'i, Erivan'ı yeniden alan Fatih bir hükümdar olarak tarihe geçmiştir. Nitekim onun cesareti ve padişahlıktaki dirayetinin olgunluk yaşında zirveye tırmandığını Tarih-i Gılmani yine söylüyor. Diyor ki merhum Sultan Murat gayet yiğit, boylu poslu, heybetli birisiydi. Öylesine iyi cirit ve ok atardı ki akranı bulunmazdı, kimse onunla yarışmak istemezdi. Ciridine kimse dayanamazdı. Merhum cirit ile 8 Arnavut kalkanını delip Budin'e alamet olarak göndermiştir. Bir okla 12 zırhı delip Mısır'a bir nişan olarak göndermiştir. Tek attığı okla 12 tane zırhı deliyor. Tabii bu ne kadar güçlü bir pehlivan yapılı kişi olduğunu da gösteriyor. Ancak biz onu şehit olarak anmak durumundayız. Bunu da belirtmemde yarar var. Devletine, milletine, vatanına bu kadar büyük hizmet eden bir şey, padişahın düşmanı da çoktu. Bunu da belirtmemizde yarar var.
Sultan 4. Murat Han'ın şehadetine ilişkin spekülasyonlara da göre hocamız önümüzdeki hafta son verecek değerli dinleyicilerimiz. Ve ayrıca Bağdat seferini de inceleyeceğiz. Hocam çok kısa bir zamanımız kaldı. Dinleyicilerimizin mesajları var Hollanda'dan. Türker Öztopçu aramış Güray hocam. Bizden kazandığı kitap eline geçmiş. Çok teşekkür ediyorum diyor. Programın devam etmesini istiyor. Bu canlar bu tende oldukça bizim niyetimiz de öyle. Mevlam ne gösterir bilemeyiz.
Çok selam hocam. Söylüyoruz Türker Öztopçu'ya da iyi okumalar diliyoruz. Yine Fransa'dan Erdoğuş Karataş'a da.
Evet hocam. O bu haftaki kazanan
dinleyicimiz. İlk kazanan dinleyicimiz. Gerçekten güzel bir kitap hediye aldılar. Tebrik ediyoruz.
Evet. Hollanda'dan Türker Öztopçu'ya güle güle okusun diyoruz kitabını. Çok teşekkür ediyoruz kendisine ve değerli dinleyicilerimiz Osmanlı Devlet Toplum İlişkisi'nde Şikayet Mekanizması ve İşleyiş Biçimi adlı kitabı da bu hafta Fransa'dan arayan Erdoğuş Karataş adlı dinleyicimiz kazandı. Çok güzel bir kitap. Hocam o da güle güle okusun.
Evet.
Kütüphanesinde çocuklarına da saklasın. Şöyle demiş hocam ayrıca işim dolayısıyla ne yazık ki düzenli dinleyemiyorum. Ama fırsatım olursa da hiç kaçırmıyorum. Çevremdekilere tavsiye ediyorum. Program için teşekkür ediyorum demiş. Biz dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz hocam.
Biz de selam söylüyoruz dinleyicilerimize. İyi dinlemeler diliyoruz. Görüşlerini yazdıklarında tabii ki memnun da oluyoruz. Taleplerini de yazabilirler.
Sorularını da bekliyoruz. Sorularını. Her ne konuyu merak ediyorlarsa hocamız burada elinden geldiğince, bizlerin elimizden geldiğince sizlere ulaşmaya çalışacağız değerli dinleyicilerimiz. Güray hocam haftaya Sultan 4. Murat Han'ın şehadeti ve ondan öncesinde elbette Bağdat Seferi önemli konular. Evet. Bunlarla devam edeceğiz hocam.
Evet, önemli konular var. 4. Murat'ı bir program daha devam edebiliriz.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza, ayağınıza sağlık, sağ olunuz, var olunuz.
Sizler sağ olun Sedat Bey, kolay gelsin, iyi programlar.
Değerli dinleyicilerimiz önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz.
tarihinin izinde.